Ayrım 9, sayfa 107. Derebeyliğe karşı yasalar ve uygulamalar 1934 İskan Kanunu. Cumhuriyet Halk Partisi 4. Büyük Kurultayı Mayıs 1935'te toprak ağalığına karşı tarihi kararı aldığı sırada uygulama Doğu bölgesinde başlamıştı bile. Hükümet daha 1932 yılında İskan Kanunu'nu hazırlamış ve meclis gündemine getirmişti. Kanun 27 Nisan 1932 günü Bakanlar Kurulu'nda görüşülmüş, 5 gün içinde büyük bir hızla 2 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş, ancak 2 yıldan uzun süre mecliste bekletilmişti. 14 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen 2510 sayılı İskan Kanunu, Kemalist yönetimin feodalizme karşı sınıfsal bakış açısını yansıtıyordu. Kanun, Doğu bölgesinde güvenliğin, toprak ağalığını ve aşiret reisliğini etkisiz kılmakla sağlanacağı anlayışıyla hazırlanmıştı. Özellikle aşiret ağalığına karşı köktenci hükümler vardı. Yoksul ve topraksız köylü ise toprak dağıtılarak kazanılacaktı. İskan Kanunu genel olarak göç ve iskan siyaseti uygulamaları üzerine geniş ufuklu bir inceleme için bakınız Fikret Babuş, Osmanlı'dan günümüze etnik sosyal politikalar çerçevesinde göç ve iskan siyaseti ve uygulamaları, Ozan Yayıncılık, Ocak 2006, sayfa 135-294. Yine aynı konuda Fikret Babuş'un Teori Dergisi'nde kapsamlı bir yazısı yayımlandı. Bakınız Türkiye'de iskan ve toprak sorunu. Teori sayı 218, Mart 2008, sayfa 46 ve devamı. Yine bakınız Serkan Tuna, 1930'larda, sayfa 127 ve devamı. Yasanın en önemli hükmü 10. maddedir. Aşiret reisliğe, beyliğe, ağalığı ve şeyhliğe ve bunların herhangi bir belgeye veya görgü ve göreneğe dayanan her türlü teşkilat ve organları kaldırılıyordu. Yasa bu hükmüyle aşiretlerin şahsiyetlerine veya onlara gönderme yapılarak reis, bey, ağa ve şeyhlere ait olarak tanınmış, kayıtlı ve kayıtsız bütün taşınmazların tazminatsız kamulaştırılıp göçmenlere, mültecilere, göçebelere, naklonulanlara, topraksız ve az topraklı yerli çiftçilere dağıtılıp tapuya bağlanmasını öngörüyordu. Doğu Perinçek, Cumhuriyet Devrimi'nde Kamulaştırma. Teori, sayı 134, Mart 2001, sayfa 32 ve devamı. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, İskan Kanunu'nun meclis kürsüsünde savunurken ayrıca bir topraklandırma kanunu hazırladığı haberini de verir. Yaptığı konuşma, Kemalist yönetimin 3 önemli işi başarma amacını ortaya koyar. Birincisi, tek dille konuşan, bir düşünen, aynı duyguyu taşıyan bir memleket yapmak. İkincisi, başka bölgelere yerleştirilerek ağaların Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki egemenliğini kırmak ve köylüyü ağalardan kurtarıp toprağa kavuşturmak. Üçüncüsü, komşu ülkelerden gelen göçmenleri yerleştirmek. Üç amacın birleştiği eksen, feodalizmden kurtularak özgürleştirme ve milletleşme devrimidir. Kütahya mebusu Naşit Hakkı Ulu, ağaların başka bölgelere naklini devrim tedbirlerini alıyor diye yorumlar ve yasanın önemini devrim kanunlarının başlıcası yüceliğindedir sözleriyle belirtir. Ulu, düzenlemenin amacını vatan üzerinde sınıf ve çelişki yaratmamak diye açıklar ve derebeylik güçleriyle savaşın çok sert olduğunu vurgular. Çeşitli silahlı başkaldırmalar, irtica hareketleri, dağ başlarında soygunculuk ve tecavüzler genellikle aşiret ruhundan beslendi. Devrim idaresi, halk ile devlet arasında nüfus ticareti yapan, halkın kanını emen, ırzına, malına ve hayatına hükmedenlerle korkusuzca çarpıştı ve bu devletin ortaklık kabul etmez varlığını hepsine tanıttı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, 7 Haziran 1934, Cilt 1, sayfa 67 ve devamı. Ulu, yasanın yoksulları ekip biçeceği bir toprağın sahibi yapma amacına da dikkat çekiyordu. Böylece halk devrime kazanılacaktı. Kendi deyişiyle yığınlar devrimin tadını tadacaklardı. Birincisi, aşiret beyliği, ağalığı ve şeyhliğinin kalkmasıyla isyanları ve irtica eylemlerini besleyen, halkla devlet arasında nüfus ticareti yapan, halkın kanını emen, ırzına, malına ve hayatına kıyan ve orta çağdan kalan son sosyal kurum kökünden kazanacaktır. İkincisi, halka yuvasını kuracağı, ekip biçeceği ve vergisini ödeyeceği mülk verilerek çalışma ve kazanma hırsı kamçılanacak, devlet geliri artacak ve böylece toprak sorunu çözülecektir. Ülkemizde tapu değeri 7 milyon lira tutarında, 5 milyon 780 bin dönüm sulak ve verimli arazi, 1075 çiftlik sahibin tasarrufundadır. ulusal gelire katkısı olamayan bu toprakların yanı başındaki çiftçi toprak sıkıntısı çekmektedir. Bu sorun çözülürse yığınlar devrimin tadını tadacaklardır. Aynı yerde. Çanakkale Milletvekili Ziya Gevher de büyük toprak mülkiyetine cepheden tavır alıyor ve yoksul köylüye dağıtılacak toprakların kaynağını saptıyordu. Bakan Bey, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya güzel ifade etti. Öyle insanlar vardır ki arazisinin sınırını filan dağdan filan dağa kadar diyebiliyor. Medeni kanun diye, tasarruf hakkı diye bir Fatih'i doyuracak kadar ellerinde arazi bulunduranlara bu kadar toprağı bırakamayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi 68. İnikat sayfa 140-163'ten özetleyerek ve sadeleştirerek aktaran Fikret Babuş. Aynı yazı sayfa 57 ve devamı. İSKEN Kanunu'nun meclis görüşmeleriyle ilgili geniş bilgi için bakınız Türk Parlamento Tarihi 1931-1935 cilt 1 sayfa 343 ve devamı. Samsun mebusu Ruşeni Bey ise çeşitli etnik kökenlerden yurttaşların tek bir millet içinde kaynaştırılması açısından yasayı şaheser olarak niteliyor ve ülkenin en büyük derdine neşter vurulduğunu dile getiriyordu. İmparatorluğun yanlış siyaseti yüzünden asırlardır Türk'ü kardeş sayan topluluklar ayrışmışlardır. Çarların sıkıştırması sonucu 840 bin Çerkez anavatana gelmiş fakat Osmanlılar onları kendi dillerinde bırakmış. Mehmet'i paşa yapıp Çerkez Mehmet, ötekine Gürcü, berikine Abaza demiş. Köylerinde Çerkez köyü, Gürcü köyü diye anmıştır. Dünya yüzünde Lazistan yokken Osmanlılar bir de Lazistan yaratmıştır. Artık tüm Türklerin dili, duygusu, kültürü ve ülküsü bir olacaktır. Kuşkusuz yasanın köktence özelliklerini budamak isteyenler de vardı. Tasanın 2 yıl meclis gündeminde bekletilmesi onların gücünü gösteriyordu. Devrimci özellikteki İSKEN Kanunu'nun çıkışındaki duraksamalar, uygulamasındaki kararsızlıkları da açıklar. Eskişehir mebusu Emin Sazak, toprak ağalarının kanuna itirazını şöyle dile getirmiştir. Yavaş yavaş büyük mallar sahibi olmak, çok para sahibi olmak, fena telakki edilmeye başlanırsa bunun sonu nereye varır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Devre 4 Cilt 23 İnikat 68 Sayfa 159. Bütün bu diretmelere rağmen İSKEN Kanunu çıktı ve 1944 yılı sonuna kadar toplam 4.606.059 dönüm arazi topraksız köylüye dağıtıldı. Orhan İzzetkök, Toprak, Toprak Reformu, Hukuk, Toprak Reformu Kongresi 1978 içinde, Türkiye Mimarlar Mühendisler Odalar Birliği, Harita Mühendisleri Odası yayını, Ankara, 1978, sayfa 111. Rumeli'den gelen bir kısım göçmenler bu yasaya dayanarak Doğu illerine yerleştirildi. Ancak bu göçmenlere dağıtılan toprakların tapuları verilmedi. Bu yüzden 15-20 yıl sonra yeniden Batı Anadolu'ya göç ettiler. Uğur Mumcu, Kürt dosyası, sayfa 73. İSKEN Kanunu konusundaki cepheleşme bugünlere kadar gelmiştir. Gericilik ve ağlara dayanan bölücülük aynı 1934 yılındaki yasaya ve uygulamasına karşı çıkmıştır. Gerekçeler hep emperyalist sistemin ve 1954'ten sonra demokrasi maskesi takan gericiliğin cephesinden üretilmiştir. Batılılaşmaya doğru giderken demokrasiyle bağdaşmıyor. Atabek, Demokrasi Devrinde İSKEN Kanunu ve Haksızlıklar, İktisadi Yürüyüş Matbaası, İstanbul, 1946, sayfa 4. İsmail Beşikçi de Kemalist iktidarı, aşiretleri, şeyhleri, ağaları, ailelerini, mallarını ve mülklerini de ellerinden alıp çocuklarıyla, çoluklarıyla jandarma dipçiği altına sürgüne gönderdiği için yermektedir. Beşikçi, İSKEN Kanunu'nu Kürtleri eritme siyasetinin bir uygulaması olarak milli baskı kapsamı içinde saymıştır. İsmail Beşikçi, Bilim Yöntemi, Türkiye'deki Uygulama Kürtlerin Mecburi İSKEN'i, Komal Yayın Evi, İstanbul 1977. Türkiye'de 1945'ten sonra demokrasi adına demokrasinin önündeki en büyük engel olan ağalık, şeyhlik savunula gelmiştir. Mafyalaşan işbirlikçi sermaye, Haçlı irtica ve Batı güdümlü Kürt ayrıkçılığı burada buluşmaktadır. Yasanın ve uygulamasının doğru eleştirisi ise Cumhuriyet Devrimi cephesinden yapılmıştır. Ömer Lütfü Barkan, Erdoğan Başar Berktay, Doğan Avcıoğlu, Şevket Süreya Aydemir, Uğur Mumcu, Fikret Babuş, Taner Timür, Tulihi Sönmez ve bir zamanların İlhan Tekelisi, ortaçağ ilişkilerini temizlemek, milli devleti kurmak ve demokratik devrimi tamamlamak açısından kesin sonuç alıcı bir uygulama olmasa bile İskan Kanunu'nun önemine değinmişlerdir. Ömer Lütfi Barkan, Türkiye'de Toprak Meselesi, Gözlem Yayın Evi, İstanbul 1980, sayfa 454 ve devamı. Erdoğan Başar, Tarih Toprak Reformunu Haklı ve Mümkün Kılıyor, Sosyal Adalet, sayı 2, 1963, sayfa 9 ve devamı. Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni, Dün, Bugün, Yarın, Bilgi Yayın Evi, Ankara, 1973, sayfa 235 ve devamı. Şevket Süreya Aydemir, aktaran Fikret Babuş, sayfa 68. Uğur Mumcu, Kürt Dosyası, sayfa 63 ve devamı. Fikret Babuş, sayfa 66 ve devamı. Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası, Doğan Yayın Evi, Ankara, 1971, sayfa 200 ve devamı. İlhan Tekeli, Osmanlı İmparatorluğundan günümüze nüfusun zorunlu yer değiştirmesi ve iskan sorunu, Toplum ve Bilim, sayı 50, Ankara, 1990, sayfa 104. İskan Kanunu aslında o güne değin yapılamayan toprak devrimini bölge çapında gündeme getirdi. Bu uygulama Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki ağaların ve şeyhlerin iktidarının kırılması yoluyla vatanı bütünleştirmek ve milleti birleştirmek doğrultusunda dikkate değer bir ataktı. Yasanın köylüyü ve aşiret mensuplarını özgürleştirmek ve toprağa kavuşturmak açısından Doğu halkını kazanmayı amaçlayan yönü de önemlidir. Ne var ki uygulamadan kısa süre içinde vazgeçilmiş, ağalar ve şeyhler yerlerine geri dönmüş ve el konan topraklarda kendilerine geri verilmiştir. Ömer Lütfü Barkan, Türkiye'de Toprak Meselesi, sayfa 454 ve devamı. Erdoğan Başar, sayfa 9 ve devamı. Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni, Dün, Bugün, Yarın, sayfa 235 ve devamı. Şevket Süreya Aydemir, aktaran Fikret Babuş, sayfa 68. Uğur Mumcu, Kürt Dosyası, sayfa 81. Fikret Babuş, sayfa 66 ve devamı. Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası, sayfa 200 ve devamı. İlhan Tekelim, sayfa 104. İskan Kanunu deneyiminin en büyük zaafı yoksul köylü kütlesine dayanmayışıydı. Kemalist yönetim Kurtuluş Savaşı'nda yaptığı gibi yoksul köylüleri seferber etseydi doğudaki feodal ilişki ve kurumları temizleyebilirdi. Oysa yönetim raporlarını incelediğimiz zaman Doğu köylüsüne güvensizlik görüyoruz. Hatta köylüye cumhuriyet eğitiminin götürülmesinde bile kuşkular vardır. Yukarıda özetlediğimiz ve değerlendirdiğimiz İnönü ve Celal Bayar raporları bölgede okul açılmaması yönündeki politikayı eleştirmişlerdir. Nitekim 1930'lu yıllardan sonra okullar açılması hem çağdaşlaşma hem de eşitlik ve kaynaşma açısından olumlu sonuçlar getirmiştir. 1935 Vakıflar Kanunu. 1930'ların devrimci atılımında toprak mülkiyeti alanındaki ikinci önemli uygulama 5 Haziran 1935 tarihinde çıkarılan Vakıflar Kanunu'dur. Bu kanunla vakıf topraklarının eylemli olarak tasfiyesine gidilmiştir. Feodal, dinsel kurumların temelini oluşturan büyük vakıf toprakları devlet denetimi altına alındı ve daha sonra satış yoluyla özel mülkiyete geçirildi. Ancak topraklar varlıklı ailelerin eline geçmiş ve toprağın kiracı veya yarıcı olarak işleyen köylü bu kez yeni toprak sahibinin kiracısı veya yarıcısı durumuna düşmüştür. Muzaffer Erdoğan, toprak reformunun ülkemizin toplumsal, ekonomik ve siyasal yapısındaki yeri, Toprak Reformu Kongresi 1978 içinde, Türkiye Mimarlar Mühendisler Odalar Birliği Harita Mühendisleri Odası yayını, Ankara 1978, sayfa 210, Kemalist devrimin vakıflar konusundaki uygulamasını mülkiyetçi dönüşüm açısından inceleyen esaslı bir çalışma için bakınız Yıldırım Koç, Atatürk'ün millileştirme ve devletleştirmeleri, günümüzün özelleştirmeleri, teori, sayı 134, Mart 2001. Tunceli Kanunları. Başbakan İsmet İnönü'nün 1935 baharındaki Şark gezisinden sonra başlatılan uygulamanın ilk önemli adımı Tunceli Kanunları diye anılan 3 yasadır. İsmet Paşa'nın 21 Ağustos 1935 tarihli raporunu yukarıda özetlemiştik. Bu raporla birlikte başlayan çalışmaları Naşit Hakkı Ulu yazmıştır. İnönü, Şark'tan dönünce memleket çapındaki kararlarını uygulamak için yeteneklerine güvendiği vatan çocuklarına görevler veriyor. Zamanın iki önemli generali Kazım Orbay ve Abdullah Alpdoğan Dersim'i baştan başa dolaşıyor ve Dersim'in medeniyete açılması için gereken önerileri hazırlama görevini yerine getiriyorlar. İki komutan, birinci umumi müfettişle görüşüyorlar, halkı dinliyorlar, kasabaları, köyleri, yolları yeni baştan inceliyorlar ve Ankara'ya dönüp görüşlerini Başbakan İnönü'ye sunuyorlar. Naşit Hakkı Ulu, Tunceli medeniyete açılıyor, sayfa 180. Anlaşılan İnönü, generallerin önerilerini de değerlendirdikten sonra 21 Ağustos 1935 tarihli raporunu Atatürk'e veriyor. Rapor doğal olarak Bakanlar Kurulu tarafından da inceleniyor. Uğur Mumcu, Kürt dosyası 16. basım, sayfa 83. Bütün bu inceleme ve değerlendirmelere dayanılarak alınan kararı Ulu şöyle özetliyor. Dersim'de bir vilayet kurulacaktır. Vali aynı zamanda bu vilayetin komutanı olacaktır. Dersim ve yürüsü bir umumi genel müfettişe bağlanacak ve bu vali ve komutan aynı zamanda umumi müfettiş olacaktır. Dersim imar edilecek ve medenileştirilecektir. Naşit Hakkı Ulu, Tunceli medeniyete açılıyor, sayfa 180. Atatürk'ün önderliğinde oluşturulan hükümet görüşü kanun tasarıları haline getirilerek meclise sunuluyor ve yasalaştırılıyor. Tunceli kanunları, geniş bilgi için bakınız Naşit Hakkı Ulu, Tunceli medeniyete açılıyor, sayfa 181 ve devamı. Bakınız İsmail Beşikçi, Tunceli kanunu, 1935 ve Dersim Genositi, belge yayınları, İstanbul 1990. Yine bakınız Uğur Mumcu, Kürt dosyası, sayfa 83 ve devamı diye anılan bu yasalar şunlardır. 1. Tunceli vilayetinin idaresi hakkındaki 25 Aralık 1935 tarih ve 2884 sayılı kanun. Bu yasanın Bakanlar Kurulu tarafından meclise verildiği 6 Kasım 1935 tarihindeki adı Munzur Vilayeti Teşkili hakkındaki kanundur. 2. Bazı idari teşkilatların yapılanmasına dair 2885 sayılı kanun. 3. Tunceli vilayeti halkından olup nüfus ve askerlik kanunlarına göre kendilerine ceza verilmesi lazım gelenlerin affına ve nüfus yazımı ile askerlik işlerine dair 2887 ve 3204 sayılı kanunlar. 3204 sayılı kanun 13 Ocak 1936 günü resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Başbakan İnönü, Tunceli yasasının gerekçesini meclise açıklarken, kendilerini bir takım ağaların ve mütegallibenin nüfus tesirlerinden korumaya muktedir olmayan cahil ve zavallı halkı hükümet cihazlarıyla koruma amacını dile getirmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre 5, İçtima 1, Cilt 7, Sayfa 1, Sıra Sayısı 58. Tunceli yasasının birinci maddesine göre Tunceli vilayetine kol ordu komutanı rütbesinde bir general vali ve komutan olarak atanacaktır. Böylece vali ordu ile bağlantısını koruyacaktır ve rütbesinin yetkilerine sahip olacaktır. Vali komutan aynı zamanda yeni oluşturulan 4. Umumi Müfettişliğin de başında bulunacaktır. İkinci madde, komutan valiye ilçe sınırlarını ve merkezlerini değiştirme yetkisini vermiştir. Milli Savunma Bakanlığı'nın izniyle kaymakam ve nahiye müdürlerini atama yetkisi de yine ondadır. Yasa, komutan valiyi bazı savcılık ve yargı yetkileriyle bile donatmıştır. Tunceli ilinde ceza yargılamasını hızlandıran hükümler yanında valiye soruşturmayı veya cezayı erteleme yetkilerini veren hükümler de yer almaktaydı. Ceza hükümlerinde temyiz hakkı ortadan kaldırılmaktaydı. Vali komutan Tunceli halkından yurttaşları ve aileleri il sınırları içinde bir yerden başka bir yere nakletme ve il sınırları içinde oturmalarını yasaklama yetkisine de sahip oluyordu. Mecliste yasaların genel olduğu, bu nedenle bir ile özgü yasa çıkarılamayacağı yönünde eleştiriler oldu ve yasanın anayasaya aykırı olduğu belirtildi. Ancak kanun meclisten geçti ve 1935 yılının son günü Atatürk tarafından onaylandıktan sonra 2 Ocak 1936 günü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tunceli kanunları, özetle Dersim'de Cumhuriyet Otoritesini kurma harekatına hazırlık kapsamındaki olağanüstü düzenlemelerdir. İçişleri Bakanlığı'nın 1935 Toprak Kanunu tasarısı. Toprak Kanunu tasarılarının Tarım Bakanlığı'nca değil, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanması, konunun öncelikle Cumhuriyet'in güvenliğini sağlama kapsamında ele alındığını göstermektedir. 1935 tasarısının hedefinde işletilmeyen veya verimsiz işletilen büyük arazi mülkiyeti bulunmaktadır. Gerekçe de çiftçinin verimini artırma amacına dikkat çekilmiştir. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, dosya 19.366, fon kodu 30.10.00, yer No 21.123.10, tarih 16.11.1938, ek 79'dan aktaran Serkan Tuna, 1930'lu yıllarda sayfa 125. Tasarı, tarım yapılan toprağın miras veya başka yollardan parçalanmasını ve şehirlere göçü de önlemeyi amaçlıyordu. Köylü ailesinin somut bir tanımı yapılarak çiftçi ocağı kavramı getiriliyordu. Bir çiftçi ailesinin yaşamına yetecek toprakla birlikte hayvan, alet, tohum yanında ailenin barındığı ev, ambar, ahır gibi yerleşim unsurlarının hepsi çiftçi ocağı kapsamındaydı. Serkan Tuna, 1930'lu yıllarda, sayfa 126-131, çiftçi ocağı kavramı. 1945 yılında yasalaşan çiftçiyi topraklandırma kanununun içeriğinde, hatta başlığında da yer alıyordu. Ancak daha sonra başlıktan çıkarıldığı gibi yasadan da çıkarıldı. Bakınız Erdal İnce, Türk Siyasal Yaşamında Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, Libra Kitap, Ağustos 2009, sayfa 48-52 ve devamı. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra toprak sahiplerine arazi miktarlarını bir yıl içinde bildirmeleri zorunluluğu konuyordu. Bildirme yazdıkları topraklar dışında hak iddia edemeyeceklerdi. İskan haddinin 2 katından fazla toprağı olanların bu toprakları dağıtım kapsamına alınacaktı. Elverişsiz veya ekim yapılmayan yerleri tarıma uygun hale getirenler bu toprakları tapularına alabileceklerdi. Ancak iskan sınırları aşılırsa devletin kamulaştırma hakkı saklı tutulmaktaydı. Yasa tasarısında istimlak edilecek toprakların bedelleri için öncelikle 1914 yılı vergi kayıtları esas alınıyordu. Bu kayıt yoksa kamulaştırma bedeli olarak tapu değerinin 4 katı ödenecekti. Ancak belirlenen bedel o günün değerini aşarsa geçerli değerden işlem yapılacaktı. 1935 tasarısı konusunda bakınız Serkan Tuna, 1930'lu yıllarda sayfa 130. Tasarı kanunlaşamadı. Çiftçinin toprağa kavuşması başka bahara kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın 1937 Toprak Kanunu tasarısı. Dahiliye vekaleti 1937 yılında Rusya, Balkan ülkeleri ve Avrupa'daki deneyimleri de dikkate alarak yeni bir tasarı hazırladı. Tasarı, hükümete işlenmeyen toprakları işlenecek duruma getirme, işlenenleri daha verimli kılma ve işlenecek yeni topraklar bulma görevi yüklüyordu. 1935 tasarısında olduğu gibi öngörülen bir yıllık süre içinde tapuya tescil edilmeyen topraklarda devletin istimlak hakkı doğuyordu. Hükümet 2000 dönümün üzerindeki topraklar ile işletilmeyen toprakları yapıları ile birlikte istimlak edebilecekti. Ödeme tahville yapılacaktı ve %6 faiz verilecekti. Tasarıda 1935 tasarısında bulunan çiftçi ocağı kavramından vazgeçiliyordu. 1937 tasarısı konusunda geniş bilgi için bakınız Serkan Tuna, 1930'lu yıllarda, sayfa 131 ve devamı. Sağlık Bakanlığı'nın 1937 Toprak Kanunu tasarısı. 1937 yılında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, bir toprak dağıtımı tasarısı hazırlamıştır. Bu tasarıda mülkiyet hakkı için tapu kaydı öne çıkarılmakta, tapu kaydı olmayan topraklar üzerinde hak iddia edenlere 2 yıl süre tanınmaktaydı. tapusu olmadan sadece vergi ödeyenlere mülkiyet hakkı tanınmamakla birlikte aralıksız 10 yıl işleten ve düzenli vergi ödeyenlere asgari iskan haddi dahilindeki miktarın bedelsiz olarak verilmesi öngörülmekteydi. Arta kalan kısmın da istenirse borçlanma yoluyla alınması olanağı sağlanmaktaydı. Tasarıya göre toprak dağıtılacak olanlarda bizzat çiftçilik yapacağı taahhüdü aranıyordu. Dağıtılacak toprak eğer 3 yıl işlenmezse geri alınacaktı. İstimlak edilecek arazinin miktarını belirlemede en az 5 yıldır sahiplerince işletilmeyen topraklar ile kısmen işletilen topraklar için farklı düzenleme getirilmişti. Bedellerin ödenmesinde 1915 vergi kayıtları esas alınıyordu. Kayıt yoksa tapu değerinin 4 katı ölçüsü getiriliyordu. 25 yıl vadeli tahvillere %4 faiz verilecekti. Sağlık Bakanlığı'nın 1937 tasarısı konusunda daha geniş bilgi için bakınız Serkan Tuna, 1930'lu yıllarda, sayfa 132 ve devamı. Tarım Bakanlığı'nın 1938 Toprak Kanunu tasarısı. 1935 ve 1937 hazırlanan 3 tasarının yasalaşmaması üzerine 1938 yılında Ziraat Vekaleti'nin önderliğinde yeni bir komisyon oluşturulmuş ve 165 maddelik yeni bir tasarı hazırlanmıştır. Ancak bu tasarının sonu da öncekilerden farklı olmamıştır. Hayata geçirilemeyen 4 tasarı 1945 yılında çıkarılacak Toprak Kanunu için bir deneyim birikimi yaratmıştır. Kamulaştırma ve toprak dağıtımı için 1937 Anayasa Değişikliği. 1935'ten sonra hazırlanan Toprak Kanunu tasarıları hayata geçirilememiştir. Ancak 1937 yılında yapılan Anayasa Değişikliği toprakların kamulaştırılmasının önündeki en önemli engeli kaldırdı. 1930'ların ortalarında bir yandan İskan Kanunu ve Vakıflar Kanunu çıkarılırken bir yandan da Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu tasarıları hazırlandı. Ancak başarıya ulaşabilmek için kamulaştırmada ödemelere ilişkin anayasa hükmünün değişmesi şarttı. 1937 yılının 13 Şubat günü gerçekleştirilen anayasa değişikliği ile 6 ok devletin nitelikleri olarak anayasanın ikinci maddesine kondu ve çiftçiye toprak dağıtılması anayasa emri oldu. Anayasanın 74. maddesine 13 Şubat 1937 tarihli kanunla eklenen fıkra şöyledir. Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve ormanları devlet tarafından idare etmek için istimlak olunacak arazi ve ormanların istimlak bedelleri ve bu bedellerin ödenmesi sureti özel kanunlarla tayin olunur. 1937 Anayasa Değişikliği, Türkiye'nin feodalizme karşı mücadele tarihinin yasama alanındaki en önemli devrimci atılımıdır. Böylece çiftçinin topraklandırılmasına ilişkin kamulaştırmalar diğer kamulaştırmalardan ayrıldı. Toprakların kamulaştırılması bedeline ilişkin düzenleme özel kanunla yapılabilecekti. Geniş zamana yayılmış çok düşük tazminatla kamulaştırmanın yolu açılmıştı. Bu değişiklik sayesinde büyük toprak sahiplerinin arazilerini kamulaştırmanın koşulları yaratılmış oldu. Yıldırım Koç, Atatürk'ün millileştirme ve devletleştirmeleri, günümüzün özelleştirmeleri, teori, sayı 134, Mart 2001, sayfa 41. Amaç, toprak sahiplerine yapılacak ödemeleri devletin kaldırabileceği tutarlara indirmekti. Cumhuriyet Halk Parti Genel Sekreteri Recep Peker, bu zorunluluğu içten bir dille ortaya koymuştur. Yapılan iş, topraklandırmadaki ödeme usul ve şekillerini anayasanın kamulaştırma hakkındaki genel hükümlerinden ayırmaktır. Yoksa bu işe normal yoldan para vermek yalnız Türkiye'nin değil, devlet niteliğinde hiçbir varlığın dayanamayacağı bir zor sıkıntıdır. Yüksek amacı da işlemez yapar. Bunu açıkça söyleyerek bir kanun tasarısıyla Büyük Millet Meclisi'ne gelmek hem pratik hem de esaslara bağlılık bakımından doğru olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, 5 Şubat 1937'den aktaran Mahmut Goloğlu, Tek Partili Cumhuriyet, sayfa 224. İşte devrimci çözüm budur. Atatürk'ün son zamanlardaki toprak reformu kararlılığı meseleye pratik bakma zorunluluğunu da doğurmuştur. Kemalist devrimin önde gelen kadrolarından daha sonra başbakanlık yapacak olan Recep Peker'in belirttiği gibi göstermelik olmayan bir toprak reformu yapılacaksa tazminat koşulları da buna uygun olarak düzenlenecektir. Anayasada yapılan kamulaştırmaya ilişkin değişiklik toprak ağalığına açık ve kararlı bir meydan okumaydı. Cumhuriyet kılıcını çekmişti. Nitekim bu kararlılık hemen değişikliğin yapıldığı günlerde ve sonrasında hükümetin, yetkililerinin ve kamuoyu yapıcılarının açıklamalarına da yansıdı. Başvekil İnönü şöyle diyordu: "Çiftçilerimizi ötekinin, birikinin toprağında çalışmaktan kurtarmalı, kendisini kendi topraklarına hakim kılmalıyız." Ülkü Mecmuası sayı 9/49 Mart 1937 sayfa 57. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya da köylüyü ağlardan kurtarma kararlılığını dile getiriyordu. Arkadaşlar, 18 milyon Türk'ün 15 milyonu çiftçidir. Bu 15 milyonun birçoğu kendi toprağında çalışmaz. Çiftçiyi, Türk çiftçisini toprak sahibi yapmak demek, Türk çiftçisini yani Türk çoğunluğunu kendi ekonomik mukadderatına sahip kılarak bu memleket için hayırlı ve aktif bir eleman yapmak demektir. Bu büyük kütleden eğer büyük bir menfaat bekliyorsak ötekinin, birikinin toprağında çalışmaktan kurtarmalı, kendisini kendinin olacak topraklara hakim kılmalıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre 5, Cilt 16, İnikat 33, Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası, 1937, sayfa 61, aktaran Serkan Tuna, 1930'lu yıllarda, sayfa 122. Yine Şükrü Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden Kemalist devrimin yerleşmesini köylünün kazanılmasına ve refaha kavuşturulmasına bağlamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre 5, Cilt 16, İnikat 64, Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası, 1937, sayfa 224, aktaran Serkan Tuna, 1930'lu yıllarda, sayfa 123. Necip Ali Küçükağ, Ulus Gazetesi'nde yazdığı yazıda toprak dağıtımının demokratik devrimle bağlantısını işliyordu. Köylüye toprak verilmesi ve her köylünün toprak sahibi olması rejimimizin toplumsal hayatımızda yaratacağı en radikal hareketlerden biridir. İnkılapçı Türkiye vatandaşlarının bir kısmı daha artık serf halinde yaşayamazdı. Toprak sahibi olan köylümüz kendi toprağına sevgisi içinde yurt sevgisini daha kuvvetli duyacak ve cemiyetimiz daha demokratik bir varlık olacaktır. Ayın tarihi sayı 39, 1-28 Şubat 1937. Yunus Nadi ise köylünün güçlenmesinin devletin güçlenmesi anlamına geldiğini belirtirken, Kemalist devrimin köylüyü özgürleştirmeyi esas alan demokratik devrim anlayışını dile getirmekteydi. Yunus Nadi, Türkiye'mizde zirai kalkınmanın temini meselesi, Cumhuriyet, 12 Şubat 1937. Bu hava içinde 1937 yılı sonlarında Atatürk'ün isteği üzerine İsmet İnönü başbakanlıktan istifa etti ve Celal Bayar hükümeti kuruldu. Celal Bayar, 8 Kasım 1937 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu hükümet programında toprak dağıtımına da yer vermişti. Topraksız çiftçi bırakmamak prensibi parti programımızın 34. maddesine dayanır. Her Türk çiftçisine toprak sahibi etmek ve topraksız çiftçiye toprak dağıtmak için hususi istimlak kanunları çıkartmak bu maddenin hükmüdür. Bir Türk çiftçi ailesinin çalışarak geçineceği bir toprağa malik olmasını vatan için sağlam bir manevi imar esası saymaktayız. Nuran Dağlı, Belma Aktürk, Hükümetler ve Programları, 1920-1930, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yayınları, Ankara, 1988, sayfa 57. Görüldüğü gibi Bayar hükümeti programına düğümü açacak çözümü koymuştu. Büyük Ağa topraklarının kamulaştırılabilmesi için anayasanın öngördüğü özel istimlak kanunu çıkartılması şarttı. Böylece ağaların ödenemeyecek tazminatlar öngören yasalara dayanarak topraklara el konmasını önleme olanakları ellerinden alınacaktı. Atatürk, Celal Bayar'ın okuduğu hükümet programını yepyeni vurgusuyla meclis kürsüsünden övdü. Aktaran Bayram Yurtçiçek, sayfa 45. Yepyeni olan kamulaştırma için özel kanun idi.